Ayrım 6. Samsun sigarası, tütün balyaları, tamaron. Bazı şeylerin görülebilmesi için ışık değişikliği gerekir bazen. Ertesi gün akşam üstüne doğru alt katın mutfağında birlikte fasulye kırarlarken ahşap pancuru açık kalmış arka pencerenin masaya vuran süzgün ışığında geldiğinden beri ilk kez kız kardeş olduklarını hissetti Şengül. İçini parlatan bu duygunun yüzüne yansıyan aydınlığıyla baktı kardeşine. Kendini elindeki işe fazla kaptırmış olan Songül, ablasının üzerinde yoğunlaşan bakışlarının gücünü hissederek başını kaldırdığında göz göze geldiler. Songül'ün gözlerinde beliren şaşkınlığa bakılırsa ablasının içini parlatan duygular yüzüne fazlasıyla yansımıştı. Songül, ablasının yüzündeki nedenini anlam vermediği bu aydınlığa gülümseyerek karşılık verdi. Eski günleri dirilten bir birliktelik duygusuyla karşılıklı gülümsediler. ''Fasulyeler hala pek tazeymiş.'' dedi Şengül. ''Geçmemişler.'' ''Bizim aşağı bostanın.'' dedi Songül. Belli belirsiz bir övünç payıyla ''Bu yılın fidelerini ben kırktım.'' ''Sanki parmak değmeye bakıyor kırılmaları.'' dedi. ''Uzun olanları ikiden fazlaya kırmam hiç. Az kısaları da bütün bırakırım. Adı üstünde. Taze fasulye. Azıcık diri olmalı.'' Soğanını çoban salataya koyduğum gibi ince ince yarım ay doğrarım. Domatesi az tutulmuş suda. Kısık ateşte bir demlendiririm ki bunları. Sen akşama gör. Kayınpederim pek sever. Fasulyelerden bunca söz etmesi aşçılığıyla övünmekten çok yakaladıkları bu mutluluk anını uzatmak için gibiydi. Dünden beri birbirlerine ulaşmaya çalıştıkları temkinle kullanılmış yarım pörçük anlardan sonra ilk kez içinde yaşadıkları ana tamlık duygusu veren güçlü bir şey yakalamış, bunun tadını çıkarıyorlardı. Susarlarsa düşünceleri dalacak, bu sihirde dağılıp gidecekti sanki. Musluktan akan bol suda yıkadığı çinko kevgir içindeki fasulyelerin sularını süzerken kardeşini yenilenmiş gözlerle seyretmeye çalışıyordu Songül. Yakaladıkları yakınlığın içtenliğine sığınıp sesinin alabildiğine sıcak ve hesapsız çıkmasına özen göstererek ''Mutlu musun?'' diye sordu. Böyle durumlarda nedense insanların çoğu boynunu yana eğer. O da öyle yapmıştı. Tersini düşündüren bir neden mi olduğunu sorarcasına ablasına baktı Songül. Yeniden elindeki işe dönerken ''Mutluyum'' dedi fazla düşünmeden. Sesi doğal çıkmıştı. Sevdim, isteyerek evlendim. Ailesi de beni seviyor, Ankara'dan bıkmıştım. Daha ne olsun? Biliyorsun, birbirimizden çok uzak kaldık. Senin mutlu olmanı istiyorum Songül. Yanlış anlama, içim rahat etsin diye soruyorum. Uzun zamandır kendilerini bir aileymiş gibi hissetmekte zorlandığını hissediyordu Şengül. Kardeşine karşı ada konmamış bir tür suçluluk duyuyor ama bunu onun fark etmesini istemiyor. Aslında bakılacak olursa tam olarak nasıl davranması gerektiğini bilemiyordu. Bazı hikayeler bir kere de anlatıldığında ya da bir kere de dinlendiğinde daha cılız bir etki bırakır insanın üstünde. Bazı hikayelerse parça parça gün ışığına çıktıkça neredeyse özel bir güç, gerçeküstü bir nitelik, insanın varoluş nedenlerine uzanan bir derinlik kazanır. Şengül'e yarım pörçük anlatılan Songül'ün kayınvalidesinin hikayesi de biraz böyleydi işte. Bazen hiç tanımadığınız bir ölü ansızın hayatınızda yer kaplamaya başlar. Şengül sanki bilinmez bir yazgının yönlendirmesiyle buralara kadar bu kadının hikayesini dinlemek için gelmişti. Çinko Kevger'in eskimişliği belli oluyordu. Daha gördüğü an, çocukluğunu geri getiren her eşyaya olduğu gibi ona da sevgiyle baktı Şengül. Bu sevgide bir tür merhamet vardı. Yaşanılanları simgeleştiren bu nesneler aracılığıyla çocukluğuna, anılarına karşı duyduğu merhamet. Her Türkiye'ye gelişinde bir şeyleri yavaş yavaş unutmuş olduğunu fark ediyor, kimi zaman bundan ötürü paniğe kapıldığı oluyordu. Sanki belleği uzaktayken sinsice kendini siliyor. Şengül'ü gün günden geçmişinden, köklerinden kopartarak artık geri dönmeyeceğini bir uzaklığa fırlatıyordu. Artık geri dönemeyeceği bir uzaklığa fırlatıyordu. Günün birinde çocukluğundan çok az şey hatırlayacağı bir noktaya gelmekten, büsbütün bir unutuşa kapılmaktan korkuyordu. Ablasının eline aldığı kevgiri dalgın bir dikkatle evirip çevirdiğini gören Songül, "Kaynanamdan kalmış bu," dedi. "Dolapların birinde dibinde tıkılıydı. Bulup çıkardım. Gündeliğe kullanıyorum şimdi." Başını çevirmeden geriye doğru attığı eliyle havada yarım daire çizerek, "Görüyorsun çok dolap var evde. Rumlardan kalmış evler böyle oluyor. Her şeylerinde bir tertip, bir düzen. Bu tertibin, düzenin onunla birlikte yeniden eski görkemli günlerine kavuşacağını ima eder gibiydi." Songül buraları tarif ettiği mektubunda da yazmıştı, "Rumlardan kalma taş evler" diye. Ama Şengül aklında tutmamış. Arabayla yaklaşırken daha uzaktan gösterdikleri anda evin görünüşünden etkilenmişti. Geniş bir bahçe içinde büyük bir taş ev, kendi başına hikayesi olan, suskun görünüşlü bu ev, belki hava kapalı olduğu için daha hüzünlü görünmüştü gözüne. İçinde oturanların her an birlikte oldukları halde birbirlerinden sakladıklarıyla, mutsuz yıllar geçirdikleri romanlardaki gibi sırlarına gömülmüş taşra evlerine benzetmişti burayı. Her an yağmur yağacakmış gibi duran kapalı hava, ardı ardına bir örnek günler geçerken hiçbir şey olmayan ev. Annesi arada bir, "Hayatla romanları ayırt edemeyeceğini bilseydim, zamanında oku kızım, oku kızım" diye başının etini yemezdim, diye uyarırdı. Hayatla karıştırılmayacaksa romanlar niye okunsun ki? Anneleri yıllık iznini, hatta hastalık iznini kullandığı halde iş yeriyle çıkabilecek bütün sürtüşmeleri göze alıp son anda gelen düğün davetiyesi karşısında kapıldığı çaresizlikle uçağa atladığı gibi yetişmişti kızının düğününe. Önce gelmemeyi düşünmüştü. Kırılmıştı çünkü. Kendisine danışmamışlardı bile. Yalnızca bildirmişlerdi. Babasının rızası yeterli gelmişti. Kızı gelin gidiyordu. Samsun'un içine de değil, azıcık dışındaymış. Samsun ile Bafra arasında tütün tarlalarının oralarda bir yerde. Ama zaten altlarında arabaları varmış. Zırt pırt gidip gelebiliyorlarmış her yere. Songül'ün annesini cezalandırmak için böyle bir erken evlilikle kendini feda ettiğini düşünmüştü önceleri. Düğüne geldiğinde öyle olmadığını gördü. Sahiden sevmiş çocuğu. İyi etmiş de gelmişti. Kendini tanıyordu. Öfkesine yenilip gelmeseydi, sonradan çok pişman olur, içi içini yerdi. Düğünden hemen sonra Almanya'ya dönmek zorunda kalmıştı. Kızlar için düşündüğü düğünler böyle değildi. Ama hayat hangi düşündüğünü vermişti ki ona? Daha önce bu konuyu aralarında konuşup bir sorun olmadığını gördüğü halde gene de sormak istedi Şengül. "Düğününe gelemedim diye bana kırgın değilsin değil mi?"
"Yo, nereden çıkarıyorsun?"
"Sana o zaman da söylemiştim. Finallerim vardı. Almanya'da okullar çok sıkı. Hem benim gibi genç yaşta üniversite okumaya kalkışanların işi iyice zor."
"Öyle deme. Yaşın niye geç olsun ki?
Ne de olsa kafa eskisi gibi almıyor. Diğerlerinden daha çok çalışmam gerekiyor. Hem Almanca'yı oturtana kadar da aklı karayı seçtim." Songül ablasına dudaklarının kenarında oluşan çizgilere bakarken onunla gurur duyduğunu düşündü. Bunu ona televizyon dizilerindeki gibi söylemek istedi ama utandı. Yapmacık görünmek istemedi. Küp doğranmış patlıcanlı, ince halka kıyılmış yeşil biberli, arpacık soğanlı bulgur pilavının altını iyice kısıp son bir kez tahta kaşıkla havalandırdıktan sonra demini çeksin diye tencere kapağının altına gazete kağıdı yerleştirdi. Şengül'ün çocukluğundan hatırladığı şeylerdi bunlar. Onun bütün unuttukları kız kardeşinin hayatında varlığını sürdürüyordu. Fasulyeleri göstererek, "Bunları da ateşe koyup kapı önüne çıkıp akşamüstü çay içelim," dedi Songül. Bir kır evinin bütün gereklerini yerine getiriyor gibiydi. Manzarada eksik olan köpek avlamaları, kocasının eve dönerken ardı sıra koşuşturan köpeklerle tamamlanmış oldu. Kapı önündeki çardağa vuran akşam güneşinin renkleri doygunlaştıran ışığında Şengül kardeşine bakarken bir kez daha bakış yeniledi. Kocasını karşılamak üzere oturduğu sandalyeden ayağa kalkan Songül'ün şimdi gölgeli bir tabloya benzeyen yüzünde kocasını karşılıksız seven bir kadının kayıtsız koşulsuz teslim olmuş sadakati okunuyordu. Sevgiden, aşktan çok sadakat. hem de yıllanmış bir sadakat vardı bu yüzde. Tanışıp evlendikleri sürenin kısalığı düşünülürse, bu denli köklü bir sadakatin bu kadar kısa zamanda kıvam kazanmış olması mümkün görünmüyordu. Birdenbire kız kardeşinin aslında kendi duygularını tanımadığını ve kendi içini yanılttığını düşündü Şengül. Yaşadığı aşktan, sevgiden başka bir şeydi bu. Ve bunun ne olduğunu galiba kendisi de bilmiyordu. Birdenbire tadı kaçtı Songül'ün. Akşam yemeği için yukarı kattaki yemek odasındalar. Balkonun çift kanatlı açık kapısı gecenin seslerini, kokularını taşıyor içeri. Hüseyin ölen abimin adıymış. Daha 3 aylıkken ölmüş. Sonra ben doğunca bana onun adını vermişler. Buralarda böyle şeyler olur. Çorbasını içerken gülümseyerek ilgiyle, dikkatle dinlemeye çalışıyor Songül. Herkese karşı uyumlu, sevecen, nazik görünmeye çalışıyor. Kendi yanlış bir şey yaparsa o gittikten sonra yok yere kız kardeşinin canını sıkarlarmış gibi. Bir hata yapmaktan ürküyor. Bu da her zamankinden daha dikkatli, daha ürkek yapıyor onu. Almanya'da böyle oldu hep. Bir kadın olarak da, bir Türk olarak da hep sakınımlı davranışlar sergilemek zorunda kaldı. Almanlara karşı Türkleri küçük düşürecek bir şey yapmamaya, başlarında erkek bulunmayan bir ana kız olarak aralarında yaşadıkları Türklere karşı namusuna bir halel getirmemeye çalıştı. Hiçbir yerde sivri görünmemeye, ters düşmemeye, öne çıkmamaya, azami dikkat harcayarak geçirdiği koca bir gençlik. Altta kalma, uyum gösterme, suyuna gitme. Konusunda gövdesini reflekslerine yerleşmiş, ezberlerine hakim, kendinden beklenenleri yerine getirmeye hep hazır biri artık. Anlatacaklarını dinlemeye hevesli bir yüzle geldiğinden beri enişte demekte zorlandı Hüseyin'i dinliyor şimdi. Hüseyin konuşurken gözlerini kaçıran erkeklerden, konuşurken genellikle başını öne eğiyor. Bazen bir kibrit kutusu, bazen bükülü bir kağıt parçası parmaklarının arasında dönüp duruyor. Bu durum huzursuz ediyor Şengül'ü. Zaman zaman göz göze geldiklerinde, göz bebeklerinde iğne başı kadar da olsa çelik sertliğinde ürkütücü bir ışık pırıldıyor. Kimseye yönelik değil, dünyaya öyle bakıyor. Hıncı içinde kalmış erkeklerden olduğu belli. Yaşamın güçlüklerinden söz ederken birdenbire kolay değil, 13 yaşında anasız kaldım diyor Hüseyin. Songül bu konuşmayı bastırmak istercesine gürültüyle tabakları toplamaya başlıyor. Hüseyin sözünün ortasında susuyor. Yarım kalan sözüyle birlikte dudakları kısılı kalıyor. Bir sigara daha yakıyor. Sigara içerken çirkinleşiyor Hüseyin. Dudaklarını kısarak hırsını alır gibi kemirircesine içiyor sigarayı. İçinde tuttuğu dumanı dışarıya az az veriyor. Geldiğinden beri nasıl hitap edeceğini bilemediği Hüseyin'in babası, Eşref Bey'in yüzünde ise acı ve mutsuzluk yan yanalar. Her ikisi de aynı yüzde. Ama aralarında bir ilişki kurulamazmış gibi ayrı ayrı duruyorlar. Az konuşuyor Eşref Bey. Zaten tek başına varlığı bile her şeye yetermiş gibi orada öylece oturup dinleyip dinlemediği belli olmayan gözlerle izliyor çevresini. Bir yerde bulunmasının bile dünyayı haline yoluna koymaya yeteceğine inanan, kendine güveni tam adamlardan olduğu besbelli. Yüzünün bütün kapıları hayata kapalı. Sanki hiç gülmemiş, gülmek istememiş. Zaten istese de gülemezmiş gibi her şeye küs bir yüz bu. Tekinsiz, kunt. İçini söylemeyen, kendini ele vermeyen. Ne hissettiğini hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Hiç talepkar olmadan itaat bekleyen bakışlara sahip. Öylesine çabasız ki bu bakışları. Buyurgan bile değil. Tersi düşünülemezmiş gibi. Hakkı olanı almaya alışmış ve zaten böyle olması gerekiyormuş gibi sadece bakıyor o. Şengül adamın yüzüne ve bakışlarına niye bu kadar takıldığını anlamaya çalışıyor. Cacık fazla sarımsaklı mı olmuş? Diye sorarken Songül aslında yemeklerine övgü bekliyor. Diğerlerinin sözlerindeki azlığı, kız kardeşinin aşçılığına coşkulu övgüler düzerek kapatmaya çalışıyor Songül. Bakır tencerede pişen ev yemeklerini nasıl özlediğinden abartıyla söz ediyor. Dünyadan habersiz azıcık aptal görünmenin erkekleri rahat ettirdiğini biliyor. Ankara'da askerdeyken bir insan kazandım, bir insan kaybettim. diyor Hüseyin. Abimi kaybettim. Songül'le tanıştım. Mamak çarşısında tanışmışlar. Şengül ortalığı canlandırmak için "Mamak'ta ne işin vardı kız?" diye yalancıktan paylayan bir seste takılıyor kız kardeşine. Songül çocukluktan kalma bir gülümseyişle başını öne eğerken kız kardeşinin suçluluk duyduğunda yüzüne yürüyen pembeliği özlediğini fark ediyor Şengül. Hüseyin'in ağabeyi çarşı ortasında bir kavgada öldürülmüş. Haksızlığa gelemezdi diye söze başlayan Hüseyin, onun delikanlılığından, mertliğinden, gözü karalığından fiyakalı cümlelerle söz ederken, Songül sanki onu tanımış ve söylenenleri onaylıyormuş gibi sürekli başıyla olurluyor. Eşref Bey ağzını bile kapatmaya gerek duymadan uzun uzun esneyince konuyu kapatıyor. Dün de dikkat etmişti. Songül kayınpederinden öyle bir mesafeli saygıyla söz ediyordu ki, onu sevip sevmediği anlaşılmıyor bile. Her şeyin yolunda gittiğine kendini mi ikna etmeye çalışıyor, ablasını mı belli değil. Böyle bir adamı değil sevmesinin, kanının ısınmasının bile kendisi için mümkün olmadığını düşünen Şengül, buradan kalkarak kardeşiyle kendisi arasında bir karşılaştırma yapmaya çalışırken, buna hayal gücünün yetmediğini fark ediyor. Aradan geçen zaman kardeşini kendinden uzaklaştıran bir mesafe varlığını hissettiriyor. Kötü bir adam değil belki Eşref Bey. Ama varlığı insanı tedirgin edenlerden. Her an onun yanındayken bir hata yapacak ve bu yüzden fena halde azarlanacakmışsınız hissi verenlerden. Hiçbir şeyi memnun etmediği bu adamları, ille de mutlu etmeye ömrünü adamış kadınları, onların beyhude gayretlerini düşünüyor Şengül. Bu durumu yemin edilmiş bir kadınlık sınavına dönüştüren birçok inatçı kadın tanıdı hayatında. Onları hatırlarken içi eziliyor. Kaderi onlarınkine benzemesin diye çırpınır dururken kaderinin hiçbir şeye benzemediğini düşünüyor. Kime, ne olduğunu bilmediği bir acıma duygusu yokluyor içini. Şengül'ün sorusu üzerine, "Yok, babam sigara içmez," diyor Hüseyin. Bizim ailenin sigara içeni annemdi. Samsun sigarası içerdi. Günde 2 paketi geçerdi içtiği. Gözünde sesinde beliren sertleşmeyle birlikte susması bir oluyor. Şengül'ün gözünden kaçmıyor bu durum. Songül yüzünde beliren hoşnutsuzluğu dağıtmak için sohbet ederiz diye açmadım televizyonu. İsterseniz açayım diyor. Şengül bu önerinin üzerine kayınpederin atılacağını düşünürken adam hiç oralı olmuyor. Dünyaya ilişkin her çeşit merakını çoktan tüketmiş olmalı. İçini nasıl oyalıyor acaba diye düşünüyor. Hüseyin demin söylemeyi unutmuş gibi ekliyor. Ama eline çok yakışırdı diyor. Anlamadım diyor Şengül. Annemin diyor. Sigara yakışırdı eline. Her kadına yakışmaz. Babası başını çevirip oğlunun yüzüne bakıyor. Hiçbir ifade taşımadığı halde yüzü bu konuyu uzatmaması gerektiğini söylüyor. Eşref Bey'i ilk gördüğünde yüzünün okunaksız ifadesine bakarak onun duygularını saklamakta ustalaşmış, ketum görünüşlü geleneksel babalardan biri olduğunu düşünmüştü Şengül. Ama galiba saklayacak duyguları bile yoktu adamın. Hep böyle miydi? Sonradan mı böyle olmuştu? Şimdi bunu Şengül'e söyleyebilecek kimse var mıydı? Bilmiyor. En azından bir gelin olarak Songül'ü sevip sevmediğini, ona karşı bir yakınlık duyup duymadığını anlamaya çalışıyor Şengül. Adet yerini bulsun diye gösterdiği birkaç ezber davranış kalıbının dışında. Songül'ün onun için bir şey ifade edip etmediği anlaşılmıyor. Belli ki onun için bu evde yaşayan biri yalnızca yapması gerekenleri yapmakla yükümlü bir gelin. Songül'ün yerinde bir başkası da olabilirdi. Şansı bu olmuş. Onun için hiçbir şey fark etmiyor. Böyle kapalı erkekleri en azından av köpeklerine bakarken, onların başlarını okşarken falan görür. Saklı bir iç dünyaları olduğunu düşünmek istersiniz. Bunda o da yok. Köpekler de onun için sadece köpek işte. Bu pazar görüşe gideceğini söylüyor Hüseyin. Yeni konu açma gayretiyle Şengül. Ne görüşü? Diye sorası oluyor ama bu konunun da üstünü örtmekle gayretli görünen Songül araya söz karıştırıyor.
herkese tek tek ilgisiz şeyler soruyor. Hüseyin kaldığı yerden, "Kardeşim hapiste de," diyor.
Hüseyin'in konuyu süzdürmesi üzerine Songül'ün yüzü asılınca yanılmadığını anlıyor Şengül. Bu Uğur'da ablası bile yabancı muamelesi yapmakta bir sakınca görmediğine bakılırsa, kız kardeşi bu ailenin hemen her şeyine kol kanat germek konusunda kararlı görünüyor. Şengül'ün aklına ilk gelen ailenin öğrenci olaylarına karışmış bir üniversiteli bir oğlu olabileceği. "Öğrenci falan mı?" diye soracak oluyor. Songül atılıyor.
"Yok, arkadaşlarının aklına uymuş işte. Birini kazayla bıçaklamış, dünya kötü insanlarla dolu. Tahrik edip kışkırtmışlar çocuğu. O da delikanlı çocuk tabii, kanı kaynıyor. Sonunda şeytan uyup sarılıyor bıçağa. Yaktılar çocuğun başını kör olasıcalar, Allah'ından bulasıcalar."
Hüseyin karısının sözlerinden hoşnut. Tam da söylenmesi gereken bunlarmış gibi başını onayla sallıyor. Elindeki kağıt peçete lime lime olup masa örtüsüne dökülüyor.
"Ölmüş mü adam peki?"
Gene Songül.
"Yok, yaralı. Hem şikayetlerini de geri çektiler. Ama kamu davası işte, mahkemesi sürüyor."
Hüseyin davada önemli bir ayrıntının atlandığını düşünerek, "Hem ikinci vukuatı diye hakim fazla ceza verdi," diye ekliyor. Ardından kendini tutamayarak sanki hakim o an karşısındaymış gibi gözlerinin çeliği iyice sertleşiyor. Alçak sesle "pezevenk," diye tıslıyor. Kocasının ileri gittiğini düşünen Songül önündeki meyve tabağını eğilerek bir süre bakışlarını saklama gereği duyuyor. Songül'ün duruma gösterdiği uyumda Şengül'e tanıdık gelmeyen bir şey var. Birbirlerinin uzağında geçirdikleri zamanın, hayatlarında değiştirdiklerinin yarattığı mesafe bir kez daha varlığını hissettiriyor.
Artık bir önceki vukuatın ne olduğunu sormaya çekiniyor Şengül. Hapisteki kardeşten bir hayır olmadığı ortada. Bütün bu konuşmalar kendileriyle ilgili değilmiş gibi orada öylece oturup gelinin kendisi için soyup doğradığı elma dilimlerini yiyen Eşref Bey'in konuşmaları dinleyip dinlemediğini bile anlaşılmıyor. Bazen pencereden dışarı bakıyor, gözlerinde bir şey görme isteğinden çok içindeki boşluğu dindirme arzusu seziliyor. Songül kendi yediği elma dilimlerinin üzerine tarçın serpiyor. Çocukken de böyle yapardı. Yeniden içi ılıyor Şengül'ün. Songül'ün her çeşit durumu kabullenişi Şengül'ü ürkütüyor. Kardeşini artık tanımadığını düşünüyor. Belki de hiç tanımadı. İnsanın yalnızca kardeşi olduğu için birini tanımış sayılmayacağını, bazı huylarını bildiğimiz insanları bütünüyle tanıdığımızı sandığımızı ama günün birinde hiç beklenmeyen şeyleri yapanların da o bizim huylarını bildiğimizi, kendilerini tanıdığımızı sandığımız insanlar arasından çıktığını düşünüyor. Bu konuda okuduklarını hatırlayarak kendini yatıştırır gibi bunları geçiriyor içinden. Ardından kendini ağırlaştıran karışık düşüncelere iyice gömüldüğünü hissederek sıkıntıyla esniyor. Sıkıntı odanın havasına dağılıyor. Açık balkon kapısından gelen rüzgar, belli ki düğünden sonra alınmış çiçekleri odaya büyük gelen perdeyi havalandırıyor. "Karpuz ister misiniz?" diye soruyor Songül. "Kesip buzluğa koymuştum."
Sesinde bir sevinç var.
"Mevsim geçiyor. Son karpuz bunlar artık."
Karpuz her zaman sevinç demektir. Sanki dişleri kamaşıyor bunları söylerken. Gecenin geri kalanında biraz Şengül'den, biraz Almanya'dan konuşuyorlar. Eşref Bey pek dinlemiyor bile. Bir ara Şengül'e niye evlenmediğini soruyor yalnızca.
"Okuyorum," diyor Şengül.
"Üniversiteler orada çok zor. Üstelik ben de geç başladım. Daha önceleri fabrikada çalıştım. Para biriktirdim. Annemle babam ayrılınca..." Songül'ün yüzünden geçen bulut üzerine çabucak toparlıyor sözünü. "Annemi yalnız bırakmayayım demiştim. Gurbet elde zor tabii." Sözün geri kalanında Eşref Bey'in bir baba olarak hoşuna gideceğini varsaydığı şeyleri söylemeye gayret gösteriyor. Akşamları zaten erken yatmasıyla bilinen Eşref Bey odasına çekiliyor. Varlığının eksilmesi odaya biraz olsun hafiflik veriyor. Songül onun ardından birer kahve daha yapıyor.
sofrayı toplamaya yardım etmek isteyen ablasına ant veriyor. Bütün gece Şengül'ü yerinden bile kaldırmıyor. Her şeyi kendi yapıyor. "Daha misafirsin," diyor.